Balkanlara yolculuk. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'da saatlerimiz 16.07'yi gösteriyor. Balkanlara yolculuğumuz başlıyor. Kadriye Şenel hazırladı programı. Tolga Kökten ile çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Yolculuğa bekliyoruz sizi. Üsküp ki Yıldırım Bayezid Han diyarıdır. Evladı Fatihana onun yadigarıdır. Firuze kubbelerle bizim şehrimizdi o. Yalnız bizimdi, çehre ve ruhiyle bizdi o. Üsküp ki Şar Dağı'nda devamıydı Bursa'nın, bir lale bahçesiydi dökülmüş temiz kanın. Üç şanlı harbin arşa asılmış silahları, parladı yaşlı gözlere bayram sabahları. Ben girmeden hayatı şafaklandıran çağa, bir sonbaharda annemi gömdük o toprağa. İsa Bey'in fetihte açılmış mezarlığı, Hülyam'a ahiret gibi nakşetti varlığı. Vaktiyle öz vatanda bizimken, bugün niçin Üsküp bizim değil, bunu duydum için için. Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir, ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir. Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene, biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene. Yahya Kemal Beyatlı'nın Üsküp'ü özlem ve hüzünle andığı Kaybolan Şehir adlı şiiriydi dinlediğiniz. Balkanlardaki Osmanlı eserlerini anlattığımız bu bölümümüzde şiirlere, şarkılara konu olmuş o güzel şehirde, Üsküp'teyiz bugün. Üsküp'te Osmanlı döneminden kalan camiler, hanlar, çarşılar, hamamlar, bunların tümünü konuşacağız. Öncelikle konuklarımızdan biri Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretimiyiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, rivayete göre Kuzey Makedonya'nın Radoviç kentinde yaşayan Türklere bölgeye röportaj için giden gazeteci sorar: neden buradasınız? Cevap şöyle gelir: 600 yıl önce devlet bize burayı bekleyin dedi. Biz de bekliyoruz. Rivayet midir bilmiyoruz ama öyle olsa bile bölgedeki Türk varlığını, Türk kimliğine bağlılığını vurgulamak amacıyla söylendiği kesin. Ve tarihi süreç göz önüne alındığında doğru olma ihtimali de yüksek elbette. Osmanlı yönetimi 14. yüzyılın ikinci yarısında bugün Kuzey Makedonya sınırları içinde kalan coğrafyayı fethettiğinde Anadolu'dan büyük bir Türk nüfusu hem güvenliği sağlaması hem de yerleştiği toprakları bayındır hale getirmesi için bölgeye gönderdi. Bu nüfus o dönemden günümüze her şeye rağmen kültürel kimliğini kararlılıkla devam ettiriyor. Evladı Fatiha'nın torunları, Makedonya'daki Türkler adlı kitabın yazarı Profesör Doktor Orhan Derman stüdyomuzda. Kendisiyle de bölgede yıllardır devam eden çalışmalar üzerine söyleşeceğiz. Hoş geldiniz Orhan Hocam.
Hoş bulduk, sağ olun efendim.
Evet, Profesör Doktor Orhan Derman, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve konuşacağımız konudan çok bağımsız bir alanda uzmanlığı.
Evet.
Evet.
Ergen sağlığı. Çocuk doktoruyum.
Çocuk evet. Doktorsunuz ama peki o zaman ilk soru şu olsun size. Acaba bu merakınız nedendir Makedonya'ya, Üsküp'e?
Üsküplüyüm. Evet, Üsküplüyüm. Her şey bir rastlantı. Sosyolojide yüksek lisans ve doktora yaparken doktora tez konum sağ olsun canım hocam Cahit Gelekçi tarafından. Dedi ki Orhan hocam Makedonya'yı çalışalım dedi. Hı hı. Ben de çok istekli olarak atıldım. Çünkü oralı olmak farklı, çalışmak farklı. Ve hep böyle bir alan çalışması yaptık.
Siz ne kadar kalmışsınız orada örneğin?
Ben orada doğmamışım. Dedemler geçti. Tabii annem, Allah uzun ömür versin, 87 yaşında, 88'ini sürüyor. Annem de İstanbul doğumlu.
Evet.
Dedem oralı. Orada doğmuş. Dedemler 1918-19 yılından beri İstanbul'da. Fakat o süreç çok acı bir süreç. Hı-hı. Yasemin Hanım. Hı-hı. Yani 1912 Balkan Savaşları, 13'te biten Balkan Savaşları, 2. Balkan Savaşı'ndan sonra o bölgedeki Türkler çok sıkıntı çekiyorlar. Ve göçler oluyor. Hı-hı. Özellikle 1952 Yücelciler Hareketi vardır. 47-49'dan sonra göç anlaşması yapılıyor ve resmen o bölgede Türkler istemeye oradan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Göç çok zor bir kavram. Göç yarı ölmek gibidir. Ya. Yasemin Hanım, yarınız orada kalır, yarınız burada. Hı-hı. Bakın ben dedemden sonra 3. nesil oluyorum. Türkiye'de yaşayan ama aidiyetim Üsküp'tür.
Evet.
Aidiyetim Üsküp'tür. Ben yıllar sonra Üsküp'e gittim. Benim yetişme tarzım, benim kültürüm, aile yapım, dünyaya bakış açım.
Hepsi
oradaydı. Biz oradan kopmadık ve ben buradan oradaki kardeşlerime sonsuz şükranlar ve saygılar gönderiyorum. Yasemin Hanım, devlet çekildi, millet çekilmedi. Bunu hiçbir zaman için unutmayalım. Evet. Oradaki insanlarımız, ben bilmiyorum, Mehmet Seki Hocam da herhalde öyle düşünecek. Soydaş kavramını ifade ediyorlar. Biz soydaştan da öteyiz. Biz Türk'ün kendisiyiz. Türk milletinin bir parçasıyız. Biz Akıncı Beyleriyiz. Biz Alperenleriz. Biz hakikaten gönül elçileriyiz. Biz oraya görevli gittik. Orada bu işteki 600 yıl, 1371'den beri biz oradayız. Biz orayı bırakmıyoruz. Biz orayı terk etmiyoruz. Ben hiç unutmuyorum. Kocacık'ta, bu sefer Batı Makedonya'da, Debre'nin üstünde Novak Türkleriyle karşılaştım. Çok güzel yerel kıyafetleri vardı. Çok güzel Türkçe konuşuyorlardı. Zaten Makedonya'daki olanların hepsi İstanbul lehçesiyle konuşurlar. Çünkü Türkçeniz ne kadar güzel böyle. Makedoncanız da Türkçeniz gibi akıcı mıdır? Biz Makedonca bilmeyiz dediler. İnanamadım, nasıl Makedonca bilmezsiniz? Siz Makedon vatandaşı değil misiniz dedi. Nasılsa Türkler girecek dediler. Makedonca öğrenmemize gerek yok dediler. Yasemin Hanım, ben bunu konuştuğumda bir asır geçmişti. Bu gönül bağını kendi ülkemizde kuramıyoruz. Biz oraları terk etmedik ve oradaki insanlar bizim bir parçamız. Türk milletinin bir parçası. Ama biz onları her zaman sınırın dışında soydaş gibi isimlendirdik. Siz diyebilirsiniz Azeri'ye, siz diyebilirsiniz Kırgız'a, Özbek'e, Tacik'e veya Türkmen'e bir şey diyebilirsiniz. Ama Balkan Türkleri Türklerin bir parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anadolu ve Rumeli'den kurulur. Biz Rumeli'nin parçasıyız. İster söyleyin ister söylemeyin. Biz orayla gönül bağıyız. Toprağımızı orası biliriz. Gönlümüz oradadır. Biz onların sesiyiz ve bu ülkenin saygın birer vatandaşı olarak ülkemize, devletimize hizmeti görebiliriz.
Şimdi biz oradaki Kuzey Makedonya'daki Türk nüfustan biraz konuşalım Orhan Hocam, ama Zeki Hocam'a da şunu sormak istiyorum. Evet, böylesi inançlı insanların, böylesi vatanperver insanların bulunduğu, işte 600 yıl önce devlet bize burayı bekle dedi, biz de bekliyoruz diye gönüllü olarak orada olan insanların bulunduğu bu ortamı bize tasvir eder misiniz? Yani biz gitmedik, ben görmedim Üsküp'ü. Bize anlatır mısınız? Bizden neler vardır, ne parçalar vardır
orada? Evet, ben Orhan Hocam'ın bu heyecanlı tariflerinden sonra ve güzel izahından sonra, biz evet orada, çocukluğumuz da orada geçti, gençliğimiz de orada geçti. Bağımız da hala devam ediyor. Bahsettiği konu Ali Koç ve Kocaeli Radoviç köylerinden, Yörük köyleri. Yani onlar Türkçeden başka bir dil bilmiyor. Bir de Türkiye'nin katkılarıyla yollar yapıldı. Eskiden yol bile yoktu. Yani at ve eşekle şehire, kasabaya iniyordular. Ve yukarıda hayvancılıkla uğraşıyordular. Ve şehirle, dünyayla irtibatları yoktu. Son 10 yıl içinde Türkiye'nin de katkılarıyla bir dünyayla entegre oldular. Kocacık'taki bahsettiği Novak ve Kocacık, o bölgede Yörük Türkleri. Orada şimdi Balkanların, daha doğrusu Üsküp'ün fethi 1392'lerde, 85'lerde başlıyor. Selanikli, arkadan Akıncı Beylerinin ve özellikle Paşa Yiğit Bey'in, Üsküp Fatihi, yani Üsküp Fatihi olarak Paşa Yiğit Bey'in ve Evrenusoğulları'nın desteğiyle fethedilen Üsküp ve ilk Beylerbeyi Paşa Yiğit Bey Üsküp'te oluyor. Fetih sırasında büyük oğlu İshak Bey ile birlikte fetihe katılıyorlar. Diğer kardeşi Turan Bey de şu anda, yani Tesalya bölgesinin, daha doğrusu bugünkü Yunanistan'da Tesalya bölgesinin Akıncı Bey'i, Yenişehir yani Akıncı Bey'i, onlarla birlikte Üsküp'ü fethediyor. Ve Üsküp'ü fethettiğinde ilk iş yaptıkları nedir? Bedestendir, camidir ve medresedir. Ve bugünkü Türk Çarşısı dediğimiz merkezde Paşa Yiğit Bey Camii günümüzde yok ama Meddah Baba Medresesi, ki biraz önce hocamın da bahsettiği Rauf, Fettah Rauf'un da ders verdiği Meddah Baba Medresesi. Benim de babam o medreseden mezun. Tam çarşının göbeğinde. Günümüzde İshak Paşa Yiğit Bey'in türbesi ayakta. Yani eskiden sadece mezarı belliydi. 2010 yılında özellikle Türkiye'nin özel sektör katkılarıyla, yani rahmetli Şarık Tara Bey'in, özellikle rahmetli de anmak istiyorum, büyük katkısı oldu. Tamamen finansını o karşıladı. Hem kazı çalışması yapıldı, hem de Paşa Yiğit Bey'in, Üsküp Bey'in, Üsküp'ün ilk Beylerbeyi ve Fatih olan Paşa Yiğit'in türbesini de restore etti ve Meddah Baba Medresesini de yeniden rekonstrüksiyonunu yaptı ve bütün finansını o karşıladı. Yani ben onun için hem seyirciler hem dinleyicilerimiz de konuyu bilmesi açısından, 2 yıl bir kazı ve restorasyon çalışmaları yapıldı. Bunun yanında Üsküp fethinde katılan Paşa Yiğit Bey'in oğlu İshak Bey'in de türbesini rekonstrüksiyonunu yapıldı. Yakın 300 yıla yakın türbe sadece kaidesi ve mezar odası duruyordu. Türbenin gövdesi yıkılmıştı. Ne zaman? 1699'da. Kim yıkmış? Avusturya. Viyana 2. bozgunundan sonra, Viyana bozgunundan sonra Avusturya ta şeye kadar geliyor. Üsküp'ü de işgal ediyor. Ve o işgal döneminde bizim ne eserimiz varsa, ne yapımız varsa onları ateşe veriyor. Bu türbede o hasar döneminden kalmış ve 2012 yılına kadar türbe o durumdaydı.
Şu anda iki yapıdan bahsettiniz hocam.
Üsküp'te şu anda faal olan 18 cami var. Yani şu anda faal olan. Yani bütün Makedonya'nın, Kuzey Makedonya olarak adlandırdığımız şeyde 1250 arşiv kaydı var. 480 yapımız, Osmanlı döneminden kalma 480 yapımız var. Bu 480 yapıdan Üsküp'te 18 camimiz şu anda cami, meşrit falan ayakta. 2 teki ayakta. 8 türbe ayakta. Bu türbelerden 4'ü erken dönem türbesi dediğimiz mezar odası. Yani bugünkü Kırşehir'de, Sivas'ta, Orta Asya'da mezar odası, kripta dediğimiz mezar odası üzerine türbe, lahit var. Yani sembolik anlamda. Ama mezar odası, cesedin toprağa verilmesi için bir mezar odası kavramı var. Orta Asya'dan gelen bir gelenek.
Dört tanesi bu şekilde.
Ve Balkanlarda 4 tanesi Üsküp'te bu şekilde. Bir tanesi Kızanlık Bulgaristan'da ve diğerleri normal türbe olarak bildiğimiz günümüzdeki 16. yüzyıldan sonra olan türbe çeşitleri normal türbe.
Ama anladığım kadarıyla hani geçen haftalarda konuştuklarımızla kıyasladığımızda sanki Selanik'e oranla biraz daha iyi korunmuş gibi.
Daha iyi korunmuş şundan. Yani Selanik aslında birinci merkez. Üsküp Selanik fethinden sonra Üsküp ikinci merkez. Ve Üsküp Balkanların evet küçük bir Orhan hocama söyledi küçük bir ülkeden bahsediyoruz ama yürekleri büyük. Yürekler büyük. Şimdi ikinci üst olarak uç beyliği olarak Üsküp kurulunca Üsküp ne zamana kadar uç beyliği yapar? Bosna fethi 1463'teki 64'teki Bosna fethi ile ve Belgrad fethi ile yani 1521'deki Belgrad fethiyle uç beyliği Bosna'ya taşınıyor. Bosna'nın fethini gerçekleştiren kim soracak olursanız Paşa Yiğit Bey'in torunu İshak Bey'in oğlu İsa Bey. Yani sülale Akıncı olduğu için dedesi Üsküp'ü fethediyor babasıyla. Torunu da Bosna Fatihi oluyor.
Evet.
Böyle bir birbirine zincirleme bağlar vardır. Üsküp'te yani şehir olarak Üsküp'te Bedesten dediğimiz yapı ve çarşının merkezi şeyin nüvesini oluşturan Bedesten Paşa Yiğit Bey'in hemen camisinin ve medresenin hemen karşı tarafı. Yani çarşının içinde. Bunun yanında üç tane han var, şehir hanı var. Sulu Han, Kapan Han, bir de Kurşunlu Han. Bu hanlar şehir hanları dediğimiz yani bugünkü otel işlevini.
Devam ediyor mu hocam?
Sulu Han Güzel Sanatlar Fakültesi. Kapan Han el sanatları ve sergiler düzenlenen bir fonksiyona bürünmüş şu anda. Kurşunlu Han Türk Kültür Merkezi yapmayı düşünüyorduk. Yani Yunus Emre'nin Yunus Emre'ye tahsis edilme durumu var. Protokolle imzalandı. Fakat yapının önce bir restorasyona ihtiyacı var. Ve restorasyon yapılmadan kültür merkezi, Türk Kültür Merkezi olarak kullanılması mümkün değil. Yani çünkü odaların düzeni, ona göre handaki şey düzenleme yapılması gerekiyor. Bir de Üsküp'te hanların, türbelerin, camilerin yanında iki tane büyük hamamımız var. Şu anda faal durumda. Yani ayakta daha doğrusu. Birisi Güzel Sanatlar Resim Galerisi. Diğeri de Güzel Sanatlar Fakültesi'nin atölye olarak kullanılıyor.
Yani şey olarak baktığımızda da hocam hani Selanik'te yine çok önemli yapılardan bahsetmiştiniz anımsadım. İşte demiştiniz ki hükümetin vali konağı şu anda orası. En azından hani sanat ve çiçek.
Kosova vilayetinin 1680'lerden sonra Üsküp Kosova vilayetinin merkezi olur. Daha önce Priştine, sonradan Üsküp'e geçiyor. Kosova vilayeti merkezi Üsküp olunca vilayet binası ve telgrafhane yapısı var. Ve en önemli prestijli yapılardan biri Üsküp'te Mustafa Paşa Camii. Mustafa Paşa Camii tam kale, hemen kalenin karşısında. Camiyle birlikte işte medrese, diğer yapılar da ama sadece cami ayakta kalmış. İşte bizim de TİKA vasıtasıyla benim projesini hazırladığım restorasyon projesini hazırladığım 2013'te 14'te açılışını da yapılan Mustafa Paşa Camii. Bunun restorasyonunu TİKA üstlendi. Türkiye Cumhuriyeti üstlendi. Bunun yanında Sultan Murat Camii var.
Güzel.
Sultan Murat, 2. Sultan Murat Camii 1436. Daha İstanbul fethedilmeden bu yapılar var.
Evet.
Üsküp'te. Ve Alaca Camii, İshak Bey Camii, bir de İsa Bey Camii. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz şiirde Yahya Kemal Beyatlı'nın İsa Bey Camii haziresindeki şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'nın annesine ait mezar,
mezarı,
o mezarı savaşlardan şeyden kaybolmuştu. Onun şu anda sembolik şeyini yapıldı. Şu anda mezar Hazire'de duruyor.
Şimdi sizin söylediğiniz ve Orhan hocamın da aynı şey, aynı dilden konuşuyorsunuz aslında. bu yapıları koruyabilmek, ama bir taraftan da siz dediniz ki orada koca yürekli insanlar evet. var. Bize Orhan Hocam, Profesör Doktor Orhan Derman, acaba bize Makedonya'daki Türk nüfusunun özelliklerinden bahsedebilir
Tabii.
misiniz?
Şimdi efendim, Makedonya'nın toplam nüfusu 25 bin kilometre kare bir toprak alanı Hı-hı. düşünün. Bu toprak alanı içerisinde toplam nüfus 2 milyona yakın. Fakat 2021'de en son seçimlerini yaptılar. Seçimleri çok uzun süre yapamadı Makedonya. Kuzey Makedonya adını da değiştirdiler. Çünkü şöyle ki o topraklar çok ittifaklı topraklar. Niye? Osmanlı buraya vilayete selas ediyor. Üçlü vilayet. Hocamın dediğimin ifade ettiği gibi Selanik, Manastır ve Kosova. Üçlü vilayet bu. Kosova'nın merkezi de sonra Üsküp oluyor.
Evet.
Şimdi bu sayımın olmaması hep nüfusta olan oynamalardan dolayı oluyor. Niye? Şöyle ki, şimdi Türkler nüfus olarak ne kadar? Türkler en son seçimlerde 3.86 olarak görüldü. Ama başka kaynaklara göre de bunun 4.86 olduğu da ifade ediyor.
3
milyon diye düşünüyorum. Hayır, %3'ü. %3.86'sı.
Tamam.
Şimdi nüfusa baktığımızda şöyle diyelim. 2 milyona yakın bir nüfus var. Türklerin hem ülke içinde yaşayan hem ülke dışında Makedon vatandaşı olup Türk olanların toplam nüfusu 90 bin. 89 bin.
2 milyon civarı içerisinde bizim 90 bin,
90 bin
bir,
nüfusumuz var. Fakat tamam. Türk nüfusu orada çok enteresan. Türk kimdir? Bakın bu ayrı bir kavram.
Evet.
Şimdi bizler Balkanlarda etnik Türklükten daha ziyade kültürel Türklüğü bahsederiz.
Evet.
Çünkü toplum Osmanlı zamanında Hristiyan ve Müslüman diye ikiye ayrılmıştır. Müslümanlar kendi aralarında evlilik yapıp yaptıkları için amalgamasyonlar vardır. Bir aile içerisinde ailenin bir kısmı Arnavut'um diyebilir, bir kısmı Türk'üm diyebilir, aynı kısım Torbeşli'yim diyebilir. Torbeşli kimdir? Şimdi bunları Makedonya'daki nüfusu konuşurken bunları mutlaka bilmek lazım. Balkanlara, Rumeli'ye geçiş 1371 tarihinden başlayarak ondan sonra Osmanlı'nın etkisiyle olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu bir Rumeli İmparatorluğu'dur. Selçuklu Devleti bir Anadolu Devleti'dir. Bunlar çok önemli. İstanbul Rumeli'den gelerek fethedilmiştir. Ankara'da 5 tane tarihi eser vardır. Şu anda hocam Üsküp'te sadece 18 caminin durduğunu söyledi. O halde bu nüfusa baktığımızda Türk nüfusu bir 1371'den sonra Osmanlı'nın Türkleştirme politikasıyla Akıncı Beyleri, Gönül Elçileriyle, Alperenlerle işte bu Yiğit Paşa Bey hep bu insanlardır. O nüfus vardır. O bir. Torbeşliler 1371'den önce o topraklarda da Türk vardır. O Türkler peçenekler, kumanlar, Kıpçakların, bunların torunlarıdır. Avarların torunlarıdır. Bakın Üsküp'ün 45 kilometre kuzeyinde Kumanova şehri vardır. Kumanların ovası. Kumanova. Hatta Balkanlarda hala Türk atları kullanılmaktadır. O bölgenin insanları da o atları kullanmaktadır. Torbeşliler şu anda Batı Makedonya'da genelde yaşarlar. Ve bu grup Osmanlı'dan önce hakim olan, gelmiş olan Türklerdir. Fakat bunların şöyle bir zorluğu vardır. Dillerini unutmuşlardır. Genelde bunlar Makedonca konuşurlar. Ama dinleri İslam'dır, Müslüman'dır.
Evet.
Ve bunlar Müslüman grubudur.
Tamam.
Diğer iki grupta Doğu Makedonya'da bulunan bir Yörük Türkleridir.
Onlar kesinlikle Türkçe konuşuyor.
Onlar kesinlikle Türkçe konuşurlar. Türkçeden başka bir lisan bilmezler.
Bilmezler.
Zaten. O olay da çok enteresandır. Yıldırım Beyazıt'ın oğullarından Mehmet Çelebi'yi değil Musa Çelebi'yi tutan gruptur. Manisa Yörük ağzıyla konuşurlar. Aynı ağızdan konuşurlar. Ve bu insanlar hakikaten Musa Çelebi'yi desteklemişlerdir. Fakat Musa Çelebi'nin Ofçabolu Yörüklerinin abisi Süleyman Çelebi'yi öldürmesinden dolayı Ofçabolu Yörüklerinin liderlerini cezalandırdığı için güçlerini çekmesinden dolayı Serez'de Şeyh Bedrettin'in isyanı ve asılması bu olayın sonucudur. Bu Yörük Türkleri Anadolu'dan sürülmüş Yörüklerdir ve görevlendirilmiş Yörüklerdir. Bu Yörükler hakikaten çok ayrı bir gruptur. Hasbihas Türk'tür.
Evet.
Bir de romanlar vardır. Romanlar da Üsküp'ün doğusunda, Doğu Makedonya'da yaşayan romanlar Türkçe konuşurlar. Kimlik olarak kendini Türk ifade ederler. Radoviç, Usturumca, İştip bölgesinde yoğunlukta bulunurlar. Radoviç'in nüfusuna baktığınızda %13,5, %14'ü Türk'üm der. Ama bunlar çok büyük bir grupta Roman Türkleridir. O halde Türklere baktığımızda bu bir yelpazedir. Bir de buna ilaveten Boşnaklar vardır. Boşnaklar da 1905 yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna-Hersek'i ilhak ettiğinde biz Hristiyanların çizmesinde ezileceğimize Müslüman diyarına göç ederiz diyerek Üsküp'e gelmiş Boşnaklardır. Bir de Boşnak nüfusu vardır. Bu Makedonya küçük bir toprak parçasıdır. Fakat çok dinli, çok dilli bir ülkedir. Fakat Türklerin nüfusu %5 civarında olsa bile ülkede konuşulan Türkçe halk arasında %30'a ulaşmaktadır. Çünkü %25 oranında zaten Arnavut asıllı vardır. %5 oranında Türk olduğuna göre %30, %35'i çok rahatlıkla Türkçe konuşabilmektedir. Bir de Türkofiller vardır. Türkofiller de şu: Arnavut asıllı olup, Makedon asıllı olup, Pax Osmanlı'yı, yani Osmanlı barışını özleyen ve Osmanlı hayranı olup Osmanlı ve Türklük sevdalısı olan bir grup vardır. Onun için
Türkçe seviyor bunlar.
Bunlar Türkofillerdir. Türk severler.
Türk seviyorlar.
Ve bu Türkçe konuşurlar. Türk kültürüne çok yakındırlar. Ben hiç unutmuyorum, tarih kurumu başkanı var. Sayın hocam Draghi Bey. Draghi Bey'in, Makedonya Tarih Kurumu Başkanı Draghi Bey'in çok güzel bir sözü vardır. Osmanlı olmasaydı Makedonya diye bir devlet olmaz demiştir. Çünkü Makedonya hakikaten özellikle Osmanlı'nın son döneminde çok büyük bir gündem sorunudur. Hala Bulgaristan Makedonya'yı Batı Bulgaristan olarak görür. Yunanistan isim konusunda, tarih konusunda çok büyük sıkıntı yaratmıştır. Yoğun bir şekilde Yugoslavya dönemi içerisinde Sırpların baskısı altında kalmışlardır. Ve Batı Makedonya'da yoğun bir Arnavut nüfusu vardır. Böyle olduğu için Makedonya'nın varlığı çimento taşı olan Türkler sayesinde olmuştur. Türkler hakikaten Makedonya'yı devlet olarak ayakta tutan en büyük gruptur. Ama ülkede baktığınızda Türk nüfusu olarak belediyeler vardır, belediye sistemi vardır. Makedonya'da köy ve şehir ve belediye sistemi vardır. Kasaba sistemi yoktur. İki belediyede, Merkez Jupa'da ve Plastiçine'de Türk çoğunluk vardır. Türk belediyeleridir. Makedonya'da bir de şunu söyleyeyim Yasemin Hanım, çok ilginçtir. 2001 yılında Ohri Çerçeve Anlaşması'ndan sonra Ohri Çerçeve Anlaşması'nda şöyle bir madde vardır. Herhangi bir etnik grup yaşadığı yerde eğer %20'sinden fazlaysa konuştuğu dil resmi dildir. Eğer %50'sinden fazlaysa istediği bayrak resmi bayraktır. Devletin bayrağının yanında. Onun için Merkez Şupa'da, Rapşit'te ve aynı zamanda Plastiçine'de şanlı bayrağımız semalardadır.
Resmi o bayraktır.
Resmi bayraktır. Ohri Çerçeve Anlaşması bunu ortaya koymuştur. Makedonya hakikaten Türklere son derece sıcak bir ülkedir. Ben bütün dinleyicilerimizi şiddetli bir şekilde Makedonya'ya davet ediyorum. Makedonya'yı tanısınlar, görsünler, ziyaret etsinler. Bir de tarihteki Makedonya vardır. Onu da unutmamak lazım. Kuzey Makedonya niye isim kaynaklanmıştır? Dediğim gibi Vilayete Selase, Makedonların çoğu Selanik'i bir Makedon şehri olarak görürler ve tanımlarlar. Ve şu anda ifade ettikleri kavram içerisinde Manastır, Selanik ve Kosova, Priştine, Prizren, bu şehirler de hakikaten Makedonya'nın tarihsel şehirleridir. Onun içinde büyük bir gönül bağı vardır. Şimdi tarih olayına baktığımızda şu andaki Makedonya, Makedonların yüreklerinde sadece %33'lük bir kısmıdır yüz ölçümü olarak. %52'si Yunanistan'da kalmıştır. %13'i başkentleri, merkezleri, Köstendil olarak Bulgaristan'da kalmıştır. Onun için Makedonya, haritada gördüğümüz Makedonya'lar.
Yani Ege ve Pilon.
Ege tabii. Şöyle hocam, bir Vardar Makedonya'sıdır. Bir Ege Makedonya'sı vardır. Bir de Pilon Makedonya'sı vardır. Ege Makedonya'sının merkezi Selanik'tir. %52 kısımdır. Düşünebiliyor musunuz? Makedonya ismini kullanan devlet şu anda sadece tarihsel toprak parçasının %13'üne sahip olduğunu ifade etmektedir. %52'si Yunanistan'a ait görünmektedir. Prim Makedonya'sı da Bulgaristan'dadır. %13'lük bir kısımdır. Türklere baktığınızda o bölge içerisinde Türklük hem Osmanlı'dan önce de hakimdir, hem Osmanlı'dan sonra da hakimdir. Fakat maalesef Türkleri bu dönem içerisinde, yönetimler içerisinde böl parça yönet şeklinde yönettikleri için ayrı bir kavim gibi görmüşlerdir. Bana sorarsanız ülkedeki Türk nüfusu %6 ile %8 bandındadır. Hocam bilmiyorum ne derler.
Şimdi dediğiniz çok doğru. Derman hocamın o nüfusta sürekli bir tartışmalar var. İşte Türkler kendisini 150 bin diyor. Evet. Resmi kayıtta 86 bin hocamın dediği gibi. Fakat Arnavutları sorduğunda nüfuslarınız ne kadar? Bizim nüfusumuz 1 milyona yaklaşıyor diyor. Makedonlara sorsam biz 1 milyon 400'üz. Nüfusun ülkenin nüfusu 1800, 1900. Yani herkes bir şişirme şeyi var. Ve şundan dolayı biraz önce çok önemli bir noktaya temas etti. Sayımlar uzun zaman yapılamadı. Niye? Sayımlar yapılıyordu. Sayımların açıklamasını sadece Makedonlar açıklıyordu sonucu. Yani sayımların nasıl diyelim, güvenilirliği yoktu.
Anladım. 2021 demiştiniz değil mi hocam?
Yasemin Hanım.
2021'de.
En son nüfus sayımı 20 yıl sonra yapılabildi. Hı hı. 6 ayda saydılar 2 milyonu. Yani siz 6... Şimdi Yasemin Hanım düşünün. Türkiye'de
nasıl rakam
oluyor
açıklayacağız diye.
Nasıl rakam açıklayacağız diye. Rakam
ama
sayarak
çok
değil.
Rakam.
Rakam sayarak değil. Masada oluşturuluyor Yasemin Hanım.
Rakam masada oluşturulduğu için millet şişirme yapıyor.
Şişirme rakam diyor. Anladım. Yani Makedonya'daki bütün sorun şu. Niye devletin yönetimi Ori çerçeve anlaşmasından sonra nüfusa orantılı. Bir üniversiteye gireceksiniz, belediyeye gireceksiniz, resmi diliniz olsun diye, bayrağınız olsun diye. Yasemin Hanım, yani ne kadar nüfusunuz var, o kadar gücünüz
o
var.
O zaman ben şöyle anlayayım, uzaktan sadece sizi dinleyen bir insan olarak. Oradaki Türk nüfusun gerçek yüzünü biz yansıtırsak, yönetim konusunda da bir o kadar hakim olmaları gerekiyor pek çok alanda. Doğru mu anladın?
Evet, bir o, bir de... kalite ve yani kalite konusu. Yani sadece nüfus sayı bir de kalite konusu. Yani kalite konusunda Türklerin işte kendi kültür, radyo, televizyon, tiyatrosu hepsi mevcut. Mevcut. Bunların kendi kültür seviyesi yüksek olduğu için, temsiliyette kabiliyeti olduğu için, siyasette de mevcut olduğu için, kültürde de mevcut olduğu için, sporda da mevcut olduğu için, her alanda mevcut olduğu için, biraz önce Derman Hocam'a söylediği nüfusun da şehirli dil nedir? Türkçedir. Arnavutlar da Türkçe şehirde konuşuyor. Torbeşler de şu anda Türkçeyi, yeni nesil, genç nesil Torbeşlerin Türkçeyi öğrendi. Boşnaklar da Türklerle çarşı içinde çalıştığı, yani uğraştığı için Türkçe konuşuyor. Makedonların da yaşlı kısmı Türkçeyi konuşuyor. Yani %30'un 40'ın üzerinde herkes Türkçeyi konuşuyor zaten. Yani Türkçe nüfusla %4, %8 yani Türklerin nüfusuyla orantılı değil. Türkçe yaygın bir dil olarak kullanılıyor. Bir de belli bölgelerde, Batı Makedonya'da, biraz önce Plasnica ve şeyde Merkez Rupa'da hem belediyede hem Gostivar'da Türkçe resmi dildir. Yani okulda da, ilkokul, ortaokul, üniversitede Türkçe okuyabilirsin. Makedonca'yı hiç öğrenmeden de Makedonya'da yaşayabilirsin. Zorunlu şeyin yok. Makedonca'yı öğrenme gibi bir zorunluluğun yok. Arnavutça'yı da öğrenme gibi bir zorunluluğun yok. Ancak memuriyette devlet memuru alırken işte Türklerin oranına göre %6'ya 5'e göre memur alıyor. Makedonlardan da %50-55'e göre 60'a memur alıyor. Arnavutlardan da şu kadar alıyor. Boşnaklardan da bu kadar alıyor. Ve memurların içinde hepsi karma şey. Sen memuriyete gireceksen bu üç dil bilmen gerekiyor. Çünkü sana gelecek problem aktaracak kişi
hangi dil konuşuyor bilmiyoruz. O yüzden hakim olmamız
gerekiyor. Hakim olması gerekiyor. Anladım. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Bir de dini bayramlar gelince yani... Şimdi hepsinin üç, biraz önce
Orhan Hocam... Kaç din var o zaman? Orhan Hocam da dedi, birden çok dil ve din var orada.
Genellikle Ortodokslarla Müslümanlar. Evet. Tamam. Yani Katolik azdır. Yani Katolik yok denecek kadar azdır. Evet, Üsküp'te kiliseleri vardır ama azdır sayı. Hırvatistan'dan kalan, işte falandan kalan yani azınlıktır. Hristiyanların bayramında memurlar... Hristiyan memurlar bayramını yapıyor. Müslümanların bayramında Müslümanlar bayramını yapıyor. Onlar çalışıyor. Yani her iki bayram resmi devlet bayramıdır. Hem Müslümanların bayramı hem Hristiyanların bayramı. Böyle bir şeyle güzel güllistanlık geçiyor gibi
vallahi
gözüküyor.
Biz de bu güllük güllistanlık programımızı burada nihayetlendireceğiz. Çünkü az sonra bir de telefon bağlantımız var. Ona da vakit ayırmamız lazım. Çünkü İskeçe Türk Birliği Başkanı gazeteci Ozan Ahmetoğlu'yla da bir sohbetimiz olacak.
Evet, biraz da Yunanistan'ı dinleyelim.
Çok teşekkür ederiz. Biz her teşekkür şeyden ederiz, önce. Zeki Hocamı 15 günde bir görüyoruz. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü. Sizler de sesini duyuyorsunuz. Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil'in pek çok tarihi eserden bahsediyor bize. O canımızı bıraktığımız o köşelerden. Ama ilk kez tanıştınız belki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesör Doktor Orhan Derman hocamızla. Şeref verdiniz hocam siz de.
O şeref bana.
Her sağ iki olun, konumuza çok, çok da çok sağ çok teşekkür ederiz bu güzel sohbetleri için.
Köşküm var deryaya.
Batı Trakya Türklerinin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan İskeçe Türk Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı ve yönetim kuruluyla denetim kurulu üyeleri seçildi. Ozan Ahmetoğlu yönetim kurulu başkanlığı görevine tekrar getirildi. Biz yeni dönemde İskeçe Türk Birliği'nin hedefleri ve projeleri hakkında da konuşmak istiyoruz. Ozan Ahmetoğlu'yla İskeçe Türk Birliği Başkanı gazeteci Ozan Ahmetoğlu telefon hattında. Merhaba.
Merhabalar Yasemin Hanım. Batı Trakya'dan selamlar.
Selamlar, saygılar bizden Ozan Bey. Hayırlı olsun diyelim öncelikle.
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Güzel sözleriniz, dilekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Eksik olmayın.
Evet, yeni dönemde İskeçe Türk Birliği neler yapmayı planlıyor? Yeni projeleriniz var mı Ozan Bey?
Evet, tabii ki var. Şimdi öncelikle İskeçe Türk Birliği geçtiğimiz günlerde genel kurulunu yaptık, kongremizi yaptık. Çok güzel ve yoğun katılımlı bir kongre oldu. Özellikle Ramazan ayı olmasına rağmen böyle yoğun bir katılımın olması bizleri gerçekten memnun etti, mutlu etti. Bu anlamda üyelerimize, yöneticilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum. İskeçe Türk Birliği, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın ilk sivil toplum kuruluşu, ilk derneği biliyorsunuz. Ve 14 Nisan tarihinde de 96. yaşımızı kutladık. Doğum günümüz vardı. Ve doğum günümüzün olduğu günde, kuruluş yıl dönümümüzün olduğu günde aslında bizim için çok güzel bir sürpriz oldu, bir tesadüf oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop Batı Trakya'yı ziyaret ediyordu. Ve İskeçe Türk Birliği ziyareti de vardı. Bu anlamda bizim doğum günümüze özel bir hediye, özel bir ödül olmuş oldu. Doğum günü pastamızı meclis başkanımızla ve gençlerle birlikte kutladık. Öncelikle bunu hatırlatmak, bunu söylemek isterim. İskeçe Türk Birliği biliyorsunuz hem azınlığımızın, Türk toplumunun ilk sivil toplum kuruluşu olması sebebiyle ama aynı zamanda sürdürdüğü, 40 yıldır sürdürdüğü bir hukuk mücadelesi, bir hak arama mücadelesi dolayısıyla da son derece önemli bir derneğimiz, bir kuruluşumuz. Şöyle ki 1927 yılında kurulan bir dernek, bir kültür derneği, bir spor derneği, bir eğitim derneği, kültür sanat faaliyetleri gerçekleştiren bir derneğimiz. Batı Trakya Türkleri de bu İskeçe Türk Birliği'ni, bu derneğimizi kültür çınarı olarak nitelendiriyor. Bizler bu senede her yıl olduğu gibi yine kültürümüzü, kimliğimizi, Batı Trakya'daki Türk kimliğini ve kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek adına faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Zaten düzenli olarak gerçekleşen bazı faaliyetler, çalışmalar var. Onlar devam edecek. İşte biçki, dikiş, nakış, reel sanatları kurslarımız gibi, müzik kurslarımız, halk oyunları kurslarımız gibi, resim kurslarımız gibi. Bunlar mutat ve düzenli olarak devam eden çalışmalarımız. Bu sene bölgemizde, Batı Trakya'mızdaki yemek kültürü ve gastronomiye ilişkin bazı projelerimiz, faaliyetlerimiz olacak. Onları faaliyete geçireceğiz, onları hayata geçireceğiz inşallah. Bir de bir taraftan aslında iki kulvarda koşan bir dernekiz biz. Bir taraftan kültür sanat faaliyetleri, kimliğimize, kültürümüze yönelik faaliyetler, bunların canlı tutulması için çalışmalar devam ederken, öte taraftan da 40 yıldan beri bir hukuk mücadelesi sürdürüyoruz ve bu mücadeleye devam ediyoruz. Devam etmek zorundayız. Ta ki adalet tecelli edene kadar. Biliyorsunuz 1983 yılında isminde Türk kelimesi olduğu için Batı Trakya'da İskeçe Türk Birliği başta olmak üzere isminde Türk kelimesi olan, Türk ibaresi olan dernekler kapatıldı. Hatlarında mahkemelerce kapatma kararı verildi ve bizim resmi ve yasal statümüz derneğimizin elinden alındı. Biz tüzel kişiliği şu anda olmayan, 40 yıldan beri tüzel kişiliği olmayan bir derneğiz. Ancak 15 yıl önce de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazandığımız davalar var. Ve ne yazık ki 15 yıldan beri ülkemiz Yunanistan bu kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyor ve yasal statümüzü, tüzel kişiliğimizi bizlere iade etmiyor. Bununla ilgili verdiğimiz mücadele de tabii ki önümüzdeki yılda da 96. senemizde de devam edecek yoğun bir şekilde. Yani iki kulvarda koşmaya ve üretmeye devam edeceğiz.
Çok güzel.
Bu da nasıl oluyor? Hem yöneticilerimizin özverisi ve gayretleri ama aynı zamanda İskeçe Türklerinin, Batı Trakya Türk toplumunun bize vermiş olduğu desteklerle, yardımlarla gerçekleşiyor.
Evet, Ozan Bey, bu koşu devam edecek. Bir taraftan da başka bir yarış var. 21 Mayıs 2023'te Pazar günü seçimler yapılacak bildiğimiz kadarıyla.
Evet.
Partilerin seçim gündeminden, seçim kampanyalarında öne çıkan konulardan da bahsedebilir misiniz bizim için?
Tabii ki evet Yasemin Hanım, siz de söylediniz 21 Mayıs. Yani bugün itibariyle tam 32 günümüz var. 32 gün sonra sandığa gideceğiz. Yunanistan'da tekrar yeniden bir seçim olacak. Şu anda Yunanistan'daki seçim gündemi ekonomi ağırlıklı olarak gidiyor diyebilirim. Seçim yarışında ekonomi konuları öne çıkıyor. Bir de malum dünyaca, tüm dünyada yankılandı bir dinleme skandalı olayı vardı Yunanistan'da. Bir siyasi parti başkanının telefonunun dinlenmesiyle ilgili patlak veren bir skandaldı bu. Bu da bunun da önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz seçim öncesi dönemde. Ama başat konu olarak ekonomi, hayat pahalılığı gibi konular önde geliyor. Hı. Şu anda bir de biliyorsunuz Şubat ayının sonunda Yunanistan'da bir tren kazası meydana geldi. Evet, yaklaşık 60 kişi bu tren kazasında hayatını kaybetti ve Yunanistan'ı gerçekten son yıllarda böyle şok edici ve derinden etkileyen bir olay oldu tren kazası. Hı. Tren kazasına kadar şu anki iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ile ana muhalefet Syriza Partisi arasındaki anketlerde en azından fark %7-8-9 civarındaydı. Hı hı. Tren kazası siyasi olarak da ülkeyi gerçekten etkilediğini söylememiz mümkün. Hı hı. Şöyle ki tren kazasından hemen sonra yapılan anketlerde bu farkın %3'e kadar düştüğünü gördük, şahit olduk. Bu durumun evet biraz belki iktidar partisi lehine biraz toparlandığını, yine farkın %4-5 civarında olduğunu söylemek mümkün ama muhalefet partisi Syriza bu anketlerin gerçek durumu yansıtmadığını iddia ediyor ve aslında seçimleri kazanacağını iddia ediyor. Tabii bunu göreceğiz. Çok uzun bir zaman yok. Yaklaşık bir ay sonra göreceğiz. Ancak tren kazasının ve hayat pahalılığının ciddi anlamda seçim gündemini etkileyeceğini söyleyebiliriz. Sonuç buna bağlı olacak. İşin belki biraz sevindirici bir yanı, bu seçimlerde şimdi şöyle söylemek lazım diye düşünüyorum. Türkiye'de Şubat ayının başında bir büyük bir deprem felaketi oldu. 100 yılın felaketi olarak nitelendiriliyor. Yeniden Türk halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek isterim. Hemen akabinde birkaç gün sonra yaşanan tren kazasından sonra da Türkiye ile Yunanistan arasında bir yumuşama dönemi başladı. Böyle karşılıklı ilişkilerde bir normalleşmeye doğru gidiş göze çarptı. Bu devam ediyor. Bu tabii ki sevindirici. Ve bunun etkisiyle Yunanistan'da Türkiye konusu bu seçim öncesi dönemde beklendiği kadar çok ön planda değil. Yani Türkiye ile ilgili sorunlar, Türkiye ile ilgili konular Yunanistan'da bu seçim döneminde şu anda 3. 4. hatta belki de 5. plana düşmüş, sıralamalarda gerilemiş vaziyette.
Peki Ozan Bey, o zaman madem bu sorunlar bu kadar gündemde değil ama bir taraftan şunu da merak ediyoruz. Acaba Yunanistan'daki Türklerin bu seçimden beklentileri neler?
Evet, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Teşekkür ederim. Yani bizim her seçim öncesinde Batı Trakya Müslüman Türk toplumunun beklentileri tabii ki artıyor. Taleplerimiz yıllarca ortada. Eğitimden tutun da ekonomiye kadar, göçe kadar, milli kimliğin inkarına kadar birçok çözüm bekleyen sorunlar var. Bu sorunlara çözüm önerilerini şu ana kadar Yunanistan'daki mecliste temsil edilen siyasi partilerden gördüğümüzü söylemek mümkün değil ne yazık ki. Hı hı. Yani Türkiye ile ana vatan Türkiye ile vatanımız Yunanistan arasındaki ilişkilerin yumuşaması, normalleşmesi, bunlar gayet sevindirici. Ancak biz bunların, bu durumun, bu ortamın, bu normalleşmenin ve yumuşamanın, yakınlaşmanın diyelim, Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarına da sorunlarının çözümüne de yansımasını, olumlu yansımasını bekliyoruz. Atina'dan, hükümetten beklentimiz bu yönde. Evet, bir yakınlaşma, yumuşama var. Bu aslında bizim sorunlarımızın çözümüne bir vesile olmalı. Örneğin 40 yıldan beri İskeçe Türk Birliği sorunu devam ediyorsa bu artık çözüme kavuşmalı. Peki siyasi partilerden, bizim oyumuza talip olan siyasi partilerden böyle bir yaklaşım görebiliyor muyuz? Böyle bir işaret, emare görebiliyor muyuz? Buna evet görüyoruz demeyi çok isterdim. Evet. Ancak ne yazık ki şu anda beklediğimiz düzeyde bir cevap, bir yanıt, bir gösterge, bir işaret göremiyoruz.
Evet, tahmin ediyorduk. Peki.
Bunun çok... inşallah değişeceğini ümit ediyorum. Farklılaşacağını ümit ediyorum.
Evet. Çok teşekkür ederiz Ozan Ahmetoğlu. Yeni görevinizde de kolaylıklar diliyoruz size, başarılar diliyoruz. İskeçe Türk Birliği evet. Başkanı, gazeteci Ozan Ahmetoğlu ile sohbet ettik sevgili
çok
dinleyenlerimiz.
Teşekkür ediyorum.
Biz
çok
teşekkür ederiz. Selamlar, sevgiler İskeçe'ye.
Hayırlı bayramlar diliyorum.
İyi bayramlar, iyi bayramlar. Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle Kadriye Şenel'in hazırlamış olduğu Balkanlar Yolculuk programını burada nihayetlendiriyoruz. Tolga Kökten'le çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir gün, güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Balkanlara yolculuk.